Ayrım 3.
Cemil kapı aralığından kahve tepsisini aldı. Rahatsız ettim yüzbaşım, konyak yeterdi. Cemil cigara paketini uzattı dalgın. Başının derde sokulması meselesine takılmıştı. Polisler Doktor Reşit Bey'i hemen yakalamaya kalkmasaydılar da izini sürseydiler. Buraya girdiğini görüp evi çevirseydiler. Şimdi kendi ölüsü de morgdaki mermer masalardan birinde yatıyor olacaktı belki çırılçıplak. Atlat bunca savaşı, gel doğduğun mahallede kendi polislerinin kurşunlarıyla geber. Hem de silahları bırakıp pes ettikten sonra. Nazmi'nin fotoğrafına baktı. Vurulduğu saniyeye kadar, vurulduğu anda bile belki hiç ölümü konduramamıştı Nazmi'de. Savaş meydanlarında ölümü kondurmamak nasıl yaşamanın kanunuysa, en umulmadık yerde yaşamayı alt etmesi de ölümün kanunu. Sizin mi fotoğraf yüzbaşım? Bu mu? Hayır. Rahmetli eniştemin, teyzemin kızının kocası. Savaş insanı o kadar değiştiriyor ki, sizin sandım. Nerede şimdi? Balkan Savaşı'nda kaybettik, Edirne'de. Teğmen Nazmi, Ortaköy. Kol ağası Niyazi Bey'le dağa çıkanlardan. Fotoğrafa bakarak anlatıyordu. Birden şaşırarak durdu. Sahi bana benziyor bir çalım. Hiç fark etmemiştim şimdiye kadar. Neriman'ın farkında olup olmadığını düşündü bir an, yüreği sıkıştı. Oğlu var, 7 yaşında. Ne dese beğenirsin demin bana. Kendini vuran adam iddiatçıymış. İddiatçılar da gevurmuş, dedi. Yaşıtlarından birçoğu kuş dillerinde Fenerbahçelerde bıyık büküp boy gösterirken, Balkanlarda komitacı kovala sen, dağlarda hürriyet ara. Yetmiyormuş gibi 26 yaşındayken kaybedilmiş bir savaşta alnından vurul. 18'inde gebe karını dul koy. Sonra oğlun sana iddiatçı gevuru desin. Zor yüzbaşım. İşimiz adam akıllı zora saptı bizim. Zor evet. Cemil omuzundaki şarapnel yarasının uzaktan uzağa başlayan sızısına bir meydan saatinin vurmasını dinler gibi kulak verdi. Ben yorgunum çok Teğmen. Buna hiç hazır değilken istemeyerek söylemişti. Dinlenemedim geldim geleli. Yatıyorum oysa hep sırt üstü. Yaşlandık mı dersin farkına varmadan? Yaşlılıkla ilgisi yok yüzbaşım. Ben de yaş 22. Yamyaslıyım yorgunluktan. Atamıyorum üstümden yorgunluğu ne kadar dinlensem. Bizim yorgunluğumuz gövdemizde değil ruhumuzda olsa gerek. 2 satır okuyamıyorum. Arkadaşlar bilir. Harp okulunda aralıksız okurdum ben. Elime ne geçerse abur cubur. Birini tutsun tutmasın. Okumazsam geberirim sanırdım. İlk zamanlar cephede bile okumaya çabaladım. Işıksızlık, bir de kitapsızlık bunaltırdı ilk zamanlarda beni. Soğuktan, sıcaktan, bitten açlıktan çok. Bir bitse şu rezillik, bir atlasam kurmay okuluna, gece gündüz okuyacağım derdim. Şimdi günler, geceler bomboş, kitaplar yığınla. Birini uzanıp alamıyorum, alsam açamıyorum. Açsam yarım sayfada bunalıyorum. Dışarıya kulak verip dalıyorum. Sessizlik damarlarımı donduruyor. Pusu yerine girdiğimi birden sezmişim gibi irkiliyorum. Sokakta, kahvede, tramvayda, üniformalıya nasıl baktıklarına dikkat ettiniz mi? Omuzlarımızın üstünde artık apolet değil, yenilginin suçunu taşıyoruz. Daha doğrusu hala yaşamakta oluşun suçunu. Yakın bir arkadaş düştüğü zaman gelir insanın içine bu duygu cephede. Biraz daldı. Nasıl yorgun olmayalım? Her ayıplayan bakış, aşağılayan söz, dayanma gücümüzden birazını alıp götürüyor. Oysa bizi anlasınlar diye bakıyoruz gözlerine. Anlarlarsa üstümüzden atarız bu yorgunluğu, güven gelir içimize belki diyoruz. Dostça, hala acıyarak da olsa bir gülümsemeden başka hiçbir şey beklemediğimiz, sizden bir kalabalık düşününüz ki. Düşmanca bakmak bile değil, çoğu zaman... Hayır, çok daha korkuncu, görmezden geliyor bizi. Sanki hiç yoksunuz, soluk almıyorsunuz, kımıldamıyorsunuz aralarında. Oysa onlara sokulmak için koşup geldinizdi buraya. Su baskınlarında, depremlerde, afatın yaklaştığını sezen koyunlar insanlara nasıl koşarsa. Biletçiler tartaklıyor, garsonlar horluyor. Yüzlerine bakıyorsunuz şaşkın, suçlu, sessiz. alt dudağını kemirerek biraz düşündü. Ama gene de bunların gelinebilir üstesinden bir küçücük umut ışığı görebilsek. Bizi asıl bitiren ne kadar süreceği belirsiz bu aylaklık. Ordu dağıldı. Ha deyince kurulamayacağı meydanda. Ordu olmayınca nasıl atarız bu utancı üstümüzden, nasıl dinlenebiliriz? Arandı, bir cigara yaktı. Ortaokuldan beri askersiniz değil mi? Evet. Siz de benim gibi 11 yaşında giydiniz üniformayı. 11 yaşında asker olmak öteki insanlardan ayrılmaktır. Evet, bizi ordunun dağılmışlığı yoruyor. Başı bozukluğu onurumuza yediremiyoruz. Bize imkansız gibi geliyor bu değişme. Düşünün, bir bakkal dükkanı açmışsınız. Cemil birden elini kaldırdı. Önce eline şaşkın baktı, sonra gözlerini kırpıştırarak gülümsemeye çalıştı. Seni dinlerken, dinleyip dururken sanki bir ışıldak çaktı beynimde. Bu zamana kadar nasıl anlayamadığıma şaştım. Neyi? Babam da topçuydu. Söylemiştim değil mi dün gece? Enver Paşa orduda temizlik yaptığı zaman emekliye ayrılmıştı. Umursamadım da hiç. Bana çok yaşlı geliyor olmalıydı ki dinlensin artık dedim. Aslında dargındım da biraz. Abdülhamit'i severdi. Tevkif edildiğim zaman girmesin başından büyük işlere demiş. Eve başı bozuk döndüğü gece biz savduk sıramızı diye gülüyordu. Şimdi sen konuşurken yüzü apansız geldi gözümün önüne. Meğer gülmemiş, suratının derisini acıtarak gülmeye çabalamış. Demek hiç tanıyamamışız birbirimizi baba oğul. Gözleri daldı. Evet, başı bozukluğa alışabilmek için sudan çıkmış balık gibi çırpınıyormuş meğer tek başına. Bize sezdirmemek için zorluyormuş kendini. Evet, birkaç ayda çöktü, her şeyi değişti. Gülmesi, öksürmesi, eline cebine sokması, merhaba demesi, yürümesi, konuşması. Suçüstü yakalanmış gibi insanlardan utanıyordu. Yoğurt alırken yoğurtçudan, sadaka verirken dilenciden bile utandığına eminim. Çevresine yük olduğunu sanan, bunu örtbas etmeye çabalayan bir çapaçul özür dileme halini üstünden atamadı ölene kadar. Bir gün ikindi üstü acele çağırdılar beni. Kalp krizi geçirmiş, sokakta düşmüş. Kapıdan girip selam verdim. Baktı bir zaman, açır gibi gülümsedi. Yok bir şey dedi. Başım döndü, meraklanma. Çağırmayın dedim, dinletemedim dedi. Yanına oturttu. Ağrılar yokluyordu aralık aralık. Konuşmaması lazımmış, bilinmiyordu o zamanlar. Yıllardan beri ilk defa topçuluk nasıl diye sordu. İlle topçu olmamı istemişti. İnat olsun diye yanıp yakıldım yoruculuğundan. Dinlerken gülümsemeye çalışıyor, arada sırada acıyı yenmek için alt dudağını ısırıyordu. Sözümü bitirdim, elimi tuttu. Topçuluk ağırdır. Barışta olsun, savaşta olsun zordur, dedi. Çünkü ordunun namusudur top, dedi. İnsan asker oldu mu topçu olmalı, topçuluk ederken de ölmeli, dedi. Ben aklıma emekliliği hiç getirmemiştim, emekli olana kadar inanır mısın, diye elimi okşadı. Yaşını doldurup emekli olanları ölmüş sayarmışım meğerse. Asker yaşadım, asker elbisesiyle öleceğim, derdim olmadı. Suç benim değil, bunu hiç unutma, dedi. Ölene kadar asker ocağında kalasın diye topçu yaptım seni ben, dedi. Yaya subayı başı bozukluğunda bir tüfek uydurur, avcılık eder, avunur. Atlı olsan at beslersin. Topçunun başı bozuğu kendisini hiç avutamaz. Çünkü kışladan başka yerde top yoktur. 93 savaşında ben toplarımı Ahmet Muhtar Paşa'nın yanı sıra Kars'tan Erzurum'a kadar katır gibi çekerek getirdim. Biz yenildik ama düşmana top kaptırmadık. Onurlu bir ordu düşmana top kaptırmaz. Göğsümdeki bu sancıyı doktor bilemedi, ben biliyorum. Gerçek topçu topundan ayrıldı mı çok yaşamaz. Kışlaya gitsem gelme demezlerdi. İçeri sokmamazlık etmezlerdi belki ama insan kapı dışarı edildiği yere bir daha gidemiyor. Her gün gidip toplarımı görseydim bu göğüs sancısıyla sokakta yıkılmazdım. Tutardı üniforma beni. Topçu ol, iyi topçu olmaya çalış. Von Crespey denilen kefere ustadır. Topçuluğu iyi öğren. Napolyon toplarını tabanca gibi kullanırmış. Sen de öyle yap. Bizim birimiz Sultan Mahmud'un cehennem topçusudur. Cehennem topçu diye nam sal orduya, dediydi babam o gün. Saçma gelmişti bana bu laflar. Şimdi seni dinlerken anladım ancak neler çektiğini. Gözlerini bir an yumdu. İyi olmuş vaktiyle ölüp bu günleri görmediği. Topların kendi oğlunun elinde bulunduğunu bilmek az mutluluk değilmiş. Hani nerede benim toplarım? Faruk gözlerini kaçırmak için yere bakarak kalktı. Nereye Teğmen? Otur yemek yiyelim. Geç kaldım çok yüzbaşım. Daha Kasımpaşa'ya gideceğim. Kalaydın hazırdı yemek. Sağ olun gitmeliyim. Aklınızda değil mi? Sivil geleceksiniz. Silahlı. Tamam. Faruk bir an durdu. Pencereden baktılar. Dışarıda tipi bastırdıkça bastırıyor, göz gözü görmüyordu. Gök alçalıp kararmış, öğle vaktinde sanki akşam olmuştu. Cemil, Teğmen Faruk'u selametleyip yukarı çıktı. Sivil elbisesiyle gömleğini dolaptan aldı. Bunları Şam'da Cemal Paşa'dan ödleri kopan inzibat subayı arkadaşlarının zoruyla çalgılı gazinolara gizli birleşme yerlerine giderken giymek için uydurmuş, 4-5 kereden fazla da kullanmamıştı. Gömleği geçirdi. Kravatı umduğundan çok daha kolay bağlayınca nasıl olup da unutmadığına şaştı. Kendisini bugüne kadar hiç sivil görmemiş olan Neriman'ı şaşırtmak için gürültü etmemeye çalışıyordu. Tabancasını kemerine geçirirken aşağıda bir kapı açılıp kapandı. Silahı yanına aldığını Neriman'a göstermek istemiyordu. Ceketini hemen giydi. Alıştıramadık gitti şu kızı diye gülümsedi. Şam hastanesinde Alman hasta bakıcı Marta'yı hatırlamıştı. Marta usta bir süvari gibi ata biner, mavzerle 100 adımdan yumurtayı vururdu. Alman kızının bu marifetlerini bütün subay arkadaşları gibi kendisi de o zamanlar çok beğenmişti. Oysa hayvana erkek gibi binen, silahı erkek gibi kullanan kadının kadınlığı nasırlaşır biraz. Kendini sevişmenin yerine kapıp koyuveremez. Bunu Marta'yı denediğinden, Neriman'la da kıyasladığından biliyordu. Komodinin gözünden ağızlığını, bozuk para kesesini, kağıtlarını, tırnak çakısını, mendilleri aldı. Fesi başına geçirip ayaklarının ucuna basarak sofaya çıktı. Dolabın boy aynasındaki herifi görünce irkildi. Az teğmenliğinde bile şık subay olmaya özenmemişti ama yakası yağlı, önü lekeli, düğmeleri paslı da gezmemişti. Üniformayla %100 savaş subayına benzediğinden şüphesi yoktu. Ya bu lacivert elbise, kalıpsız fesle neye benziyordu? Düğüne süslenmiş esnafa, bayrama giyinmiş odacıya. Hadi biraz daha çıkalım, taşradan gelmiş öğretmene. Öğretmen kısmı dış cebinde gazete gezdirir. Hava iyi olsaydı bir tane uydurup sokardık. Pencereye baktı. Sulu sepken kar yağıyordu. İçi ürperdi. Sivil giyinmeyi de nereden çıkardı böyle günde Araboğlu? Fesini başında evirip çevirdi. Sağ kaşına eğiyor, sol kaşına indiriyor, arkaya atıyor, hiçbiri olmuyordu. Kendine ne kadar çeki düzen verse gebeşlikten kurtulamayacaktı. Suratımız değişti yahu. Gerçekten bir kara cehennem olup çıktık. Allah'ından bul emi maksut Arap. Bıyıklarını büktü biraz. Çatık kaşlarından parmaklarını geçirdi. Kravatla boynu biraz daha kalın, sivil ceketle omuzları adam akıllı dar görünüyordu. Pazılarını şişirerek dirseklerini geri çekti. Ceketin dikişleri çatırdayınca, ''Yırtmalısın ki ben sana sormalıyım gebeş cehennem.'' diye aynadaki başıbozuğa çıkıştı. Üniforma bir yandan insanın kişiliğini ortadan kaldırıyordu ama öte yandan onu silahlı bir topluluğun güvenilir parçası haline getiriyordu. Asker üşümez, asker acıkmaz, asker yorulmaz. Martavalına herkesin inanması da galiba bundandı. Aa, bu ne kılık Cemil abi? Cemil merdivene döndü. Neymiş, beğendiniz mi küçük hanım? Neriman gözlerini kırpıştırarak önce tepeden tırnağa sonra inceden inceye baktı. Beğendim, çok beğendim. Yaraştı size inanır mısınız? Dönün şöyle bakayım. Fesiniz kalıpsız biraz. Gönderip kalıplatayım hava açınca. Giderken kalıplatacağım. Giderken mi? Çıkıyor musunuz bu havada? Nereye? Niçin? Cemil bir yalan ararken Neriman gözlerini açtı. Paltonuz da yok sizin. Hayır, vallahi bırakmam bu karda kıyamette paltosuz. Kim demiş, kaputu giyeceğim. Asker kaputu olur mu sivil elbisenin üstüne? Olurmuş. Düğmeleri değişecek o kadar. Harbiye nezareti izin vermiş. Kim söyledi? Teğmen Faruk. Uygun düğme bulamayınsa deyince, bugün çıkmasanız olmaz mı? Olmaz. Neden? Bugün yetişebilirse biriken aylıkları belki alabilir demişler. Böyle giyinmeyince vermezler miymiş? Bana gizliden verecekler. Yattı mı aklın? Hayır, yalan söylüyorsunuz. Höst, terbiyesiz, yüzüme karşı. Dönün biraz. Aylığa gidiyorsanız tabancanızı neden aldınız? Hayır, siz harbiye nezaretine gitmiyorsunuz. O teğmen size bir başka haber getirdi. Tehlikeli bir haber. Tehlikeli bir haber getirdiği metirdiği yok. Sivil giyindim ki orada aylık kovalayanlar beni başıbozuk sansınlar. Aylık almaya silahla gidilmez. Çıkarın. Vallahi belli oluyor. Kalçanız o kadar kabarmış ki hiç gizlisi kapaklısı kalmamış. İngilizler şüphelendiklerini çevirip silah arıyorlar. Cezası ağır silah taşımanın. Annem çok üzülür Cemil abi. Meraktan ölürüz. Yavaş kız, bağırma. Hem üzülür annem diyorsun hem de bas bas bağırıyorsun. O yasak başı bozuklar için. Biz alışık olduğumuzdan silahsız yapamayız. Bunu bilmez mi İngiliz? Sen bırak bunları şimdi. Bak bakalım nasıl bağlamışım kravatı. Nereye gidiyorsunuz? Hadi söyleyin. Aylık almaya değil, gözlerinizi kırpıştırdınız bir. Bir de getirdiği metirdiği dediniz. Siz yalan söylerken böyle duraklarsınız. Halt etmişsin. Ben hiç yalan söylemem. Bak bana, bak diyorum. Teyzeme dersin ki palto almaya gitti dersin. Şimdi gelecek dersin. Sivil giyin demişsiniz sözünüzü tutmak için dersin. Evet, en iyisi şuradan Yahya Efendi'ye uğrar bir palto uydururum. Donarsınız çarşıya inene kadar, hastalanırsınız. Bir şeycik olmaz, pesi de kalıplatırım. Ne kadarcık yer, koşar adım gidersem terlerim bile. Durun öyleyse bir boyun atkısı bulayım size. İstemez. Durun diyorum. Söylerim anneme yoksa. Tehlikeli işlere girecek derim. Bırakmaz vallahi. Odasına koştu. Biraz sonra kırmızı bir boyun atkısıyla döndü. Alın şunu, sıkıca sarın. Paltoyu ne renk düşündünüz? Elbisemiz lacivert olduğuna göre lacivert. Siz çok yaşayın emi. Lacivert elbiseye lacivert palto olur mu hiç? Neden olmazmış? Olmaz efendim. Ya kurşuni alacaksınız ya da kahverengi. Baş üstüne komutanım. Askerce selam verdi. Ya kurşuni ya kahverengi. Kendinizi üşütün de ben size sorarım. Ne olur Cemil abi, bırakın tabancanızı. Bu kız bugün tabancayla bozdu. Bak yavrum, ben silahsız yapamam. Sokağa pantolonsuz çıkmışım gibi tedirgin olurum. Meselenin aslı bu. İşte emrinizi tuttuk. Boyun atkısını sıkıca sardık. Elini alışkanlıkla palaskasından geçirdi, güldü. Ne yakıştı değil mi? Hanımlar dönüp dönüp bakarlarsa yürümemi şaşıracağım. İşiniz gücünüz alay. Atkıyı düzeltirken göğsünü Cemil'in koluna sürüyordu. Para aldınız mı yanınıza? Dur yahu, iyi ki söyledin. Palto için para ister. Getir şu benim hazineyi. Cemil'in hazinesi Neriman'ın dolabında duruyordu. Neriman küçük meşin torbayı getirip verdi. Cemil avucunda şöyle bir tarttı. 300 altın epeyce ağırdı. 200'ünü Alman yüzbaşıyı dövüp binbaşılığa yükselmesi geri kalınca Falkenhayn Paşa'dan gizli Cemal Paşa'ya vermiş, geri kalanını çöllerde harcayamadığı için aylığından biriktirmişti. Altının tanesi kağıt parayla 600 kuruştu. Paltoyu kaça alacağını bilemediğinden kesesine 20 altın koydu. Neriman torba elinde aşağı indi. Kapıda kolunu sıkıp fısıldadı. Üşütme kendini. Paltoyu kalınca al. Geç kalma olur mu? Dışarısı gerçekten çok soğuktu. Rüzgarın savurduğu karlar keskin cam parçaları gibi insanın yüzünü dağılıyordu. Cemil ellerini paltolonunun ceplerine soktu. Kız boyun atkısını vermeseydi halimiz dumandı arkadaş diye güldü. Hoca Yahya Efendi gündüzleri pazar içinde kendi malı olan hamamda bulunuyordu. Orada yoksa %100 Muradiye'deki evindeydi. Hamam kapısında karşılaştılar. Cemil eline davrandı. Estağfurullah oğlum, kimsiniz? Tanıyamadım. Başını biraz yana eğmişti. Gür kaşlarını çatarak biliş çıkarmaya çalışıyordu. Durun hele, siz misiniz Cemil Bey? Benim hoca efendi. Bu kılıkta birden çıkaramadım, buyurun. Haber bırakmasak geleceğiniz yoktu hiç. Özür dilerim, sürüncemede kalmış bazı işler var, onları kovalıyorum. Burada mı oturalım, kahvede mi? Siz bilirsiniz, işiniz varsa rahatsız olmayın. Hiçbir işim yok, biraz görüşsek iyi olur. Cemil'i hamama soktu. Çekmecenin başına geçti, yanına oturtup çay söyledi. Gözleri yerde, kederle gülümseyerek konuştu. Ben dil alışkanlığıyla nasılsınız diyeceğim, siz de iyilik sağlık diyeceksiniz. Tam da iyilik sağlık denecek zamandayız. İlk görüşmemiz kısa sürdü, dikkat edemedim. Bakın bakayım, aslan gibisiniz maşallah. Pembe yanaklı yüzünde kısa kesilmiş çember sakalını okşuyordu. Çok boğuştunuz, çok yoruldunuz. Amansız bir çağa yetişmişiz. Çileler bir türlü dolmak bilmiyor. Yaralandığınızı haber aldık, üzüldük. Tehlikeli olmadığını öğrenip sevindik. Bence kadınlar ateş boylarındaki erkeklerden daha çok çile çektiler. Erkeksiz bir evi çekip çevirmek zor. Bir çocukla iki kadın. Geçim derdini saymıyorum. Allah'a şükür Selima Hanım kimsenin eline bakmıyor. Ama gene de kolay değil. Hiç kolay değil. Çırağın uzattığı çay fincanını alıp Cemil'in önüne koydu. Selima Hanım'a sormuştum geçen gün. Bir şeyler tasarladınız mı? Askerliği bırakanlar çok. Birkaç parça arsa, bir iki dükkan kalmıştı değil mi rahmetli annenizden? Ne düşünüyorsunuz? Bilmem ki efendim. Şimdilik ne yapmalı bilmem ki. Düşünmek gerek. İşler düzeleceğe benzemez. Düşünmeli, ne yapacağını kestirip hemen bir baltaya sap olmalı. Doğru ama bizim rütbemiz küçük. Ayrılmamız keyfimize bırakılmamıştır. Hadi ayrıldık diyelim. Ne iş tutabiliriz? Ben top atmaktan başka şey bilmem. Güldü. Bakın bunu herkesten iyi becerebileceğime inanabilirsiniz. Anlaşılıyor. Şimdilik ordudan ayrılmayacaksınız. Gelelim öteki meseleye. Hanımlar düşünmüş. Şimdiki gençler kendi göbeklerini kendileri kesiyorlar ama sizi bunlardan saymamışlar. Sağ olsunlar. Buyurun, nedir? Demek istediğim, Neriman Hanım kızımız bunca yıldır evlenmedi. İsteyenler çok oldu ama nedense hepsini geri çevirdi. Şimdi siz çok şükür sağ esen geldiniz. Neriman Hanım yabancınız değil. Yahya Hoca çayını karıştırmaya dalmış gibi görünerek Cemil'in düşünmesine meydan bırakmak istedi. Cemil, böyle sıralarda güvey adayları utanmışlığa vurmak zorundadır diye geçirdi içinden. Utangaç utangaç gülümsemeye çalıştı. Bence evlenme yıldız barışıklığı işidir. Zora hiç gelmez. İnsanlar birbirlerini kardeş gibi severler de bakarsınız evliliği yürütemezler. Biz karı koca sizin yürüteceğinize güveniyoruz. Böyle dike dik konuşmamı baba dostluğuna verin. Hemen karşılık istemiyorum. Düşünürsünüz. Sağ olun efendim. Hayriye Hanım teyzeme çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bence düşünecek bir şey yok. Bana kalsa çok sevinirim. Demek istiyorum ki Neriman bilmem ki ne der. Siz evet diyorsanız Neriman'ın ne dediğini anlamak kolay. Kızımızı size övecek değilim. Ben bugün söylerim. Bizimki Selima Hanım'la görüşür, hazırlanırlar. Enver'i düşünmeli, içlenmesin. Orası sizin tutumunuza bağlı. Çocuklar çabuk avunur. Yabancısı değilsiniz. Kaldı ki 7 yaşında bir çocuğu düşünerek bu kadar hayırlı bir işi geciktirmek akla uymaz. Hoca evlenme sözünü değiştirir değiştirmez Cemil palto işini açtı. Yahya Hoca hazır elbise satan bir ahbabını çağırmak için yolladığı çırakla Fesi de kalıpçıya gönderdi.